Ayrım 31, Kızım İçin Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 423. 32. Bölüm. Juliana ve ben 12 yaşındayken aramızda bir slogan geliştirmiştik. Arkadaşlar ne içindir? Bunu tıpkı bir şifre gibi kullanırdık. Yani eğer birinin başı yaptığı utanç verici bir şeyle beladaysa ya da ortada umutsuz bir durum varsa diğeri hemen onun yardımına koşardı. Çünkü arkadaşlar bunun içindi. Juliana bir keresinde matematik ödevini unutmuştu. Arkadaşlar ne içindir? Bu gerçeği dolabıma yazmasıyla birlikte hemen kendi cevaplarımı onunla paylaşmıştım. Babam çıkışta okulda kalıp yarışları izlemem konusunda gerçekten sorun çıkarırdı. Bu durumda bir kez arkadaşlar ne içindir demem yeterdi. Juliana hemen annesinden babamı arayıp beni eve kendinin bırakacağı konusunda onu ikna etmesini isterdi. Çünkü babam onun annesini asla kırmazdı. Juliana bir keresinde biyoloji sınıfından bir çocuğa abayı fena yakmıştı. Arkadaşlar ne içindir? Ben hemen bir öğle arasında çocuğun yanına yanaşıp arkadaşımın bir şansı olup olmadığını yoklamasını yapmıştım. Kocanızı öldürmek suçuyla tutuklandınız mı? Arkadaşlar ne içindir? O cumartesi öğleden sonra tüm dünyam altüst olmuşken yardıma ihtiyacım olduğunun farkına varmış ve rehberden Juliana'nın numarasını araştırmıştım. Üzerinden 10 yıl geçmiş olsa bile hayatta halen güvenebileceğim tek bir kişi vardı. Siyahlı adam evden çıkıp kocamı garajda karın altına gömer gömmez bir zamanlar en iyi arkadaşım olan kadının yeni soyadını, adresini ve telefon numarasını araştırmaya koyuldum. Bulmuştum da. Bulduğum numarayı zihnimin bir köşesine kaydettim. Arkamda delil olacak hiçbir belge bırakmak istemiyordum. Sonrasında hiç zaman kaybetmeden iki küçük patlayıcı yapmış, Denali'ye yükleyerek yola koyulmuştum. Bu hamlelerin özgür bir kadın olarak son hamlelerim olduğunun daha o zamandan farkındaydım. Brian kötü bir şey yapmıştı ama bunun cezasını ödeyecek olan Sophie ve bendim. Bu yüzden kocamın katili olacak adama bana 24 saatlik bir süre vermesi için tam 50 bin dolar para ödedim. Sonra da bu süreyi umutsuzca iki adım öne geçebilmek için kullandım. Pazar sabahı Shane'in gelişiyle birlikte oyunda başlamış oldu. Bir saat sonra yediğim ölesiye dayak, beyin sarsıntısı ve çatlamış şakak kimliğimle stratejist kadın kimliğimden kurtulup şiddet mağduru kadın kimliğime bürünmüştüm. Bir yandan da hala şaşkın, altüst halde ve haşat olmuş beynimin bir köşesinde tüm bu yaşadıklarımın rüya olmasını uman bir kadındım. Belki de Brian gerçekten gözlerimin önünde öldürülmemiş, kızım Sophie yatağından alınıp götürülmemişti. Belki de bir sonraki sabah gözlerimi açtığımda tüm yaşantım mucizevi bir şekilde kaldığı yerden devam edecek, hem kocam hem de kızım yanı başımda yeniden elimde tutuyor olacaktı. Ama şans yüzüme hiç gülmedi. Tüm bu umutların yerine pazartesi sabahına kadar bir hastane odasına hapsedilmiştim. Polis beni tutukladığında B planını hayata geçirmekten başka çarem kalmamıştı. Cezaevinden yapılan tüm aramalarda öncelikle aranan kişiye bir ıslah evinden arandığına dair bilgi mesajı iletilir ve ancak aranan kişinin görüşme ücretini ödemeyi kabul etmesi halinde telefon bağlanır. Pazartesi gecesi tutukluların ortak alanlarındaki telefonda tir tir titreyen parmaklarımla Julia'nın numarasını tuşlarken işte büyük ikramiye sorusu bu diye düşünüyordum. Julia'nın görüşmeyi kabul ettiğinde ben de en az herkes kadar şaşkındım. Bahse girerim ki bu cevapla Juliana kendi kendini bile şaşırtmıştı. Yine bahse girerim ki telefonu kabul etmesinin üzerinden daha 30 saniye geçmeden pişman olmuştu bile. Cezaevinden yapılan tüm arabalar dinlendiği için konuşmayı oldukça kısa tutmuştum. Kalbim delicesine çarparken arkadaşlar ne içindir deyivermiştim. O an Juliana'nın nefesinin kesildiğini duydum. Tessa, Juliana aklı başına gelip de telefonu kapatmak gibi mantıklı bir şey yapmadan önce aceleyle tek arayabileceğim bir arkadaşımdı dedim. Yarın öğleden sonra yine arayacağım. Arkadaşlar ne içindir? Sonrasında telefonu kapattım çünkü Juliana'nın sesini duymak bile gözlerimin dolmasına yetmişti ve cezaevinde gözyaşı dökmek gibi bir lüksüm yoktu. Şimdi memur fiskı etkisiz hale getirdikten sonra hemen cep telefonunu yanıma aldım. Köy yolunun sert karla kaplı yolunda 1 kilometre koştum ta ki karşıma devasa bir köknar ağacı çıkana kadar. Ağacın yeşil dallarının altındaki toprağı eşeleyip bir yandan memur Fisk'in telefonuyla Julian'ı arıyor, bir yandan da daha önceden dalların altına gömdüğüm suya dayanıklı poşeti bulmaya çalışıyordum. Alo? Söyleyeceklerimi bir çırpıda söyledim. Yer tarifi, GPS koordinatları ve gelirken yanına alması gereken liste. Hapishaneden kaçış planımı ayarlamam tam 24 saatime mal olmuştu ve şimdi bunu en iyi şekilde kullanmak durumundaydım. Hattın diğer ucundaki Julian'a ağzını açıp da tek kelimeyle karşı koymamıştı bile. Arkadaşlar ne içindi? Kim bilir, belki de telefonu kapatır kapatmaz polisleri arayacaktı. Ama bunu yapacağını sanmıyordum. Çünkü bu cümleyi en son kurduğumuzda Julian'a bu sözleri kardeşinin canını alan silahı bana uzatırken söylemişti. Memur Fisk'in telefonunu yere bırakıp bulduğum poşeti açtım. İçinde Brian'ın silah kasasından aldığım 40'lık Glock tabanca vardı. Onun bu silaha belki artık ihtiyacı yoktu ama benim vardı. Gümüş rengi araç ana caddede yavaşlayıp durduğunda kendime olan güvenip adeta buhar olup uçmuştu. Gerginlikle diken üstündeydim. Tabancayı siyah montumun cebine sokmuş, kollarımı bedenime sımsıkı sarmış, ormanın kenarında her an bulunabileceğim endişesiyle yürüyordum. Her an bir polis aracı gürültüyle yanıma yaklaşabilirdi. Eğer bir an önce saklanacak bir delik bulamazsam, memurlar beni görüp anons geçebilirler, bu da benim için yolun sonu olabilirdi. Çok dikkatli olmam, koşmam ve saklanmam gerekiyordu. O sırada farlarını yakmış bir arabanın giderek kararmakta olan havayı yararak yaklaşmakta olduğunu gördüm. Araç belirsizlikle yavaş yavaş ilerliyordu. Sanki sürücü bir şeyler aranıyor gibiydi. Arabanın port bagajından yükselen siren sesleri yoktu. Yani polis aracından ziyade sivil bir araca benziyordu. Ya şimdi yapacaktım ya da hiçbir zaman. Derin bir nefes alıp asfalta doğru bir adım attım. Arabanın farları yüzümü yalayıp geçtiğinde araç hızla fren yapıp durdu. Gelen Julian'aydı. Hızla önümde duran cipin arka koltuğuna tırmandım. Kapıyı kapatmamla birlikte Julian'a gaza yüklenmişti bile. Koltuğun üzerine uzanıp öylece kaldım. Arkada bir çocuk koltuğu vardı. Boştu ama sanki az önce dolu olduğunu belli etmek istercesine üzerindeki bir bebek battaniyesiyle yarısı örtülüydü. Beni bu derece şaşırtan neydi anlam verememiştim. Benim bir çocuğum vardı. Juliana'nın neden olmasındı ki? Küçükken Juliana ile birlikte ikiz erkek kardeşlerle evlenmenin hayallerini kurardık. Yan yana evlerde oturup çocuklarımızı beraber büyütmeyi düşlerdik. Juliana ikisi erkek, biri kız, 3 çocuk istiyordu. Benim planımsa bir erkek, bir kızdı. Juliana tıpkı annesi gibi ev hanımı olup çocuklarını büyütecekti. Bense onun çocuklarına da aile indirimi yapacağım bir oyuncak dükkanı sahibi olmayı hayal ediyordum. Araba koltuğunun yanında yeşil bir eşya çantası vardı. Pencerelerden uzak durmaya çalışarak dizlerimin üzerine çöktüm ve çantanın fermuarını açtım. İstediğim her şey içindeydi. Üzerimi değiştirmek için siyah kıyafetler, bir çift yeni iç çamaşırı, 2 adet ekstra bluz, makas, makyaj malzemeleri, siyah bir şapka ve eldivenler. Bozuk paralar halinde 150 dolar. Belli ki tek seferde yürütebileceği en iyi meblağ. Bugünlerde bu paranın Juliana için yüklü bir miktar olup olmadığını merak ettim. Ben Juliana'yı sadece küçük bir kız olarak tanıyordum. Nasıl bir eş ya da anne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. İşe çantanın içindeki tüm siyah kıyafetleri çıkarıp arka koltuğun üzerine koyarak başladım. Biraz uğraştırsa da nihayet üzerimdeki turuncu kıyafeti çıkarabilmiş, yerine siyah bir kot pantolonla balıkçı yaka siyah bir kazak giymiştim. Saçlarımı tepemde toplayıp siyah şapkamın altına tıkıştırdım. Ardından yeni görüntüme dikiz aynasından baktım. Juliana dudaklarında gergin bir ifade ve direksiyona sımsıkı yapışmış beyaz elleriyle beni seyrediyordu. O an bebeği yeni doğmuş olmalı diye düşündüm. Çünkü öyle bir hali vardı. Geceleri gözüne bir gram uyku girmeyen, bitkin ve eski günlerini arayan bir anne gibi görünüyordu. İlk yılın en zoru olacağını bile bile beklediğinden daha zoruyla karşılaşan bir kadın gibiydi adeta. Juliana gözlerini yola dikip karşıya baktı. Doğrulup arka koltuğa oturdum. Nihayet teşekkürler dediğimde Juliana ağzını açıp tek kelime etmemişti. Sonraki 40 dakika boyunca da hiç konuşmadan yol aldık. Sonunda yağmaya başlayan kar ilk başlarda hafifçe atıştırırken zaman geçtikçe şiddetini arttırmış, öyle ki Giuliano hızını düşürmek zorunda kalmıştı. İsteğim üzerine radyoda haberleri bulmuştu. Haberlerde patlamadan falan bahsedilmiyordu. Demek ki D.D. Warren ve ekibi küçük sürprizimden sağ salim kurtulmayı başarmışlar ve her şeyi kontrol altına almışlardı. Bu gayet mantıklıydı. Hiçbir polis bir suçluyu elinden kaçırdığını ifşa etmek istemezdi. Hele de o suçluyu çok geçmeden bulacağına inanıyorsa. Dedektif Warren'ın hakkımda bildiği en son gerçek yalnız ve yaya olduğumdu. Muhtemelen bir saat içinde bana ulaşabilmeyi umuyordu. Onu hayal kırıklığına uğrattığım için hiç de üzgün sayılmazdım ama kimsenin yaralanmamış olmasıyla da rahatlamıştım. Kazdığım çukura yerleştirdiğim basınca duyarlı iki patlayıcının geriye doğru, ekipten uzakta ve devrilen ağacın gölgesine doğru patlaması için elimden geleni yapmaya çalışmıştım. Ama bu işlerde acemi olduğum için sonucun nasıl olacağını ancak bekleyerek görebilecektim. Memur Fisk'in arabasında arka koltukta otururken olacakları umut ve korku içinde bekliyordum. Giuliano arabayı yeniden yavaşlatıp otobandan çıkarak 9 numaralı otobana girmek için hazırlandı ve sinyalini verdi. Buraya kadar yol boyunca gözleri yolda, elleri direksiyonda, hız limitini aşmamaya özellikle özen göstermişti. Gerçekten tam bir örnek sürücü gibi davranmıştı. Artık maceramızın sonuna geliyorduk. Alt dudağının kederle titrediğini görebiliyordum. Belli ki korkmuştu. Acaba o da kocamı öldürdüğüme inananlardan mıydı? Acaba kızımı öldürdüğüme gerçekten ihtimal veriyor muydu? Masumiyetimi savunabilirdim ama yapmadım. Bana kalırsa en çok o inanmalıydı bana. 12 dakikamız daha vardı. Zamanda geri gidip o eski mahalleye dönebilmek için 12 dakika daha. Giuliano'nun eski evinin önünden geçecek, ailemin yıkılmaya yüz tutmuş evini görecektik. Giuliano kafasını çevirip de hiçbirine bakmamıştı bile. Ne bir iç geçirmiş, ne dalıp gitmiş, ne de tek kelime etmişti. İki dönüşün ardından işte nihayet gelmiştik. İşte babamın garajı tam karşımdaydı. Giuliano arabayı durdurdu ve farlarını söndürdü. Dışarıda kar fena bastırmış, evrenin karasını beyaza bürüyordu. Eşyalarımı toparlayıp hepsini çantanın içine tıka basa doldurdum. Onu da yanıma alarak arkamda delil bırakmamaktı amacım. Sessizliğin içinde gürlüğüyle beni de şaşırtan bir sesle ''Eve gittiğinde'' dedim. ''Sıcak suyun içine biraz amonyak döküp arabayı baştan aşağı sil. Bu parmak izlerini yok edecektir.'' Giuliano yeniden dikiz aynasından bana bir bakış fırlatmış ve yine ağzını açıp da tek bir şey söylememişti. ''Polisler seni bulacaklardır.'' diyerek devam ettim. ''Dün seni cezaevinden aradığım ortaya çıkacaktır. Ellerindeki tek somut bilgi o olduğundan sonuna kadar kurcalayacaklardır. Onlara doğruyu söyle. Benim söylediklerimi de, senin söylediklerini de aynen söyle. Tüm konuşma zaten ellerinde kayıtlı olacağından bilmedikleri bir şey söylememiş olacaksın.'' Kaldı ki bizi suçlayacak şeyler söylemedik. Giuliano sessiz kalmayı tercih ederek gözlerini bana dikti. Bugünkü konuşmayı takip etmiş olamazlar dedim. Aramızdaki iletişimi başka birinin cep telefonu aracılığıyla sağladık. Ki birazdan asetilen şaloması kullanarak telefonun devrelerini yakacağım. Ondan sonra zaten hiçbir bilgiye ulaşamazlar. Sen bugün öğleden sonra arabanla gezintiye çıktın, tamam mı? Gelirken paralı otobanları tercih etmedik. Bu nedenle de senin gittiğin güzergahı asla belirleyemezler. Her yere gitmiş, her şeyi yapmış olabilirsin. Bırak onlar uğraşsın. Giuliano'nun polise vereceği ifade sırasında test sayı ele vermemesi gerektiğinden bahsetmemişlerdi bile. Nasılsa Giuliano bunu daha önce de yapmıştı. Ödeştik. Giuliano dümdüz bir ses tonuyla nihayet konuşmuştu. ''Beni bir daha arama, ödeştik.'' İçimde samimi bir pişmanlıkla sadece kederli bir tebessüm etmekle yetindim. 10 yıldır bir kez olsun görüşmemiştik. O lanet cumartesi günü aptal kocam, o aptal mutfakta ölmeseydi bir daha hiç görüşmeyecektik belki de. Et tırnaktan ayrılmaz, arkadaşlar da öyle. Bu yüzden de Giuliano'nun bu isteğine her ne kadar içimi parçalasa da anlam verebiliyordum. Gözlerimi Giuliano'nun dikiz aynasındaki gözlerine dikip, yine olsa yine yapardım diye mırıldandım. Sen benim en iyi arkadaşımdın, yine olsa yine yapardım. Ona gerçekten Sophie adını mı verdin? Evet. Juliana Sophie McDougall artık Hove değildi. Ağzını eliyle kapatıp ağlamaya başladı. Eşya çantamı omzumun üzerine atıp karla kaplı geceye adımımı attım. Sonrasında arabanın motoru yeniden çalışmış, farlar yanmış ve Juliana yoluna devam etmişti bile. Bense babamın dükkanına doğru ilerliyordum. İçeride yanan ışığa bakılırsa uzun zamandır beni bekliyor olmalıydı. 33. Bölüm. Bobby ve Didi teşkilat merkezine giderlerken ağızlarını bıçak açmıyordu. Bobby arabayı sürüyor, Didi ise yolcu koltuğunda kıpırdamadan oturuyordu. Ellerini birer yumruk yapıp kucağına koymuştu. Düşünmemeye çalışsa da beynine engel olamıyordu. Bütün gün hiçbir şey yememiş ve dün gece bir an olsun gözünü kırpmamıştı. Buna bir de kariyerinin en berbat günü eklendiğinde iyice saçmalamış, karnında başka bir adamdan taşıdığı bebekle evli bir adamın dudaklarına yapışmıştı. Ne anlamlı bir gündü. Didi alnını buz gibi cama dayayıp gözlerini dışarıdaki kara dikti. Donmuş kar taneleri artık yere lapa lapa iniyor, Tessa Leoni'nin ardında bıraktığı izin üstünü örterken trafiği Arap saçına çeviriyordu. Zaten karmaşık olan bir dosya bu sayede daha da karmaşık bir hal almıştı. Didi olay yerinden ayrılmadan önce amiriyle görüşmüştü. Horgan'ın her an flash haber olarak yayınlanabilecek son gelişmeleri medyadan duymasındansa Didi'den duyması daha iyiydi. Didi çifte cinayet zanlısı bir suçluyu elinden kaçırmıştı. Leoni, Massachusetts'in kuş uçmaz kervan geçmez ormanlıklarına götürmüş, ekibini orada ölümle burun buruna getirmişti. Boston Polis Teşkilatı denen yer tam bir aptallar yığınıydı. Şimdi artık eyalet birimlerinden olan kaçak tutuklama ekibi de dosyayı hiç şüphesiz onların elinden alacaktı. Çünkü dosyadaki arama çalışmalarının genişletilmesi gerekliydi. Bu durumda Boston Polis Teşkilatı beceriksiz durumuna düşecek ve onurlarını geri kazanmak için isteyecekleri bir şansla büyük olasılıkla geri çevrilecekti. Gazetelerde çıkacak haberler de hiç şüphesiz tüm bunların üzerine tüy dikecekti. Çifte cinayet zanlısı Tessa Leoni, Boston polisinin elinden göz göre göre kaçmayı başardı. Didi içinden umarım hamileliğim doğrudur diye geçirdi. Bu sayede kovulmaktansa doğum iznini kullandığını iddia edebilirdi. Didi'nin canı yanıyordu gerçek anlamda. Beyni zonkluyor, kalbi sıkışıyordu. Bu hayatta çok daha iyi şeyler yaşamayı hak eden Sophie için içi acıyordu. Kim bilir her sabah nasıl da anneciğinin işten dönmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Kucağına sokulup ondan masal anlatmasını isterken ya da en son yaptığı ödevi gösterirken öpücükler, kucaklaşmalar nasıl da havada uçuşuyordu. Didi'nin gözünün önündeki resim böyleydi. Çocuklar bunları yapardı. Sadece sever, sever, severlerdi. Tüm kalpleriyle severlerdi, her hücreleriyle. Sonra gün gelir ailedeki büyükler onları hayal kırıklığına uğratırdı. Sonra da polisler. Bu böyle sürüp giderdi. Kızımı seviyorum. Bobby sağ sinyalini yakarken ileride duracağım dedi. Acıktın mı, istediğin bir şey var mı? Didi başını hayır anlamında salladı. Biraz kuru gevreye ne dersin? Bir şeyler yemen gerek. Didi, düşük kan şekeri alışkın olduğum bir durum değil. Bunu neden yapıyorsun? Neyi? Neden benimle bu kadar ilgileniyorsun? Bobby gözlerini yoldan alıp uzunca bir süre Didi'yi süzdü. Eminim ki Alexa yapardı eğer izin vermiş olsaydın. Didi kaşlarını çatarak karşılık verdi. Bobby o bakışı görmezden gelip bakışlarını yeniden tehlikelerle dolu otobana çevirdi. Crown Vic polis aracıyla otobanın çıkışını bulmak ve küçük bir alışveriş merkezine girmek biraz zaman almıştı. Didi alışveriş merkezinde bir kuru temizlemeci, bir evcil hayvan dükkanı, bir de orta büyüklükte bir market olduğunu görmüştü. Anlaşılan o ki Bobby'nin istikameti marketti. Otoparkın en önüne park etmişlerdi. Görünüşe göre çetin kış koşulları müşterileri bugün için kaçırmıştı. Didi arabadan indiğinde karın şimdiden bu kadar çok birikmiş olmasına şaşırdı. Bobby arabanın etrafından dolanıp tek kelime etmeden tutunması için Didi'ye kolunu uzattı. Didi bu yardımı geri çevirmedi ve birlikte karla kaplı yürüyüş yolundan parlak ışıklarla aydınlatılmış markete doğru ilerlemeye başladılar. Bobby doğruca hazır yemek bölümüne ilerledi. Didi içerideki ağır tavuk kokusunu ancak 5 saniye kadar dayanabilmiş, sonra Bobby'den ayrılarak diğer tarafa doğru yürümeye karar vermişti. Yürürken meyve raflarından bir adet elma, kahvaltılık gevrekler rafından da bir paket çiğ riyos aldı. Belki bir tane de şu organik meyve sularından ya da hazır protein karışımlarından alabilirdi. Bundan sonraki hayatında belki de hayat döngüsünün en önemli adımlarından ensure beslenme takviyelerini kullanabilirdi. Didi bunları düşünürken kendini bir anda ecza bölümünde bulmuş ve bir an için beyninde çakan bir fikirle ne yapması gerektiğini anlamıştı. Fikrini değiştirmeden ya da Bobby ortalarda görünmeden önce hızlı davranmalıydı. Aile planlaması bölümü prezervatifler ve tabii ki eğer prezervatifin başına bir iş gelecek olursa evde yapılan gebelik testleri. Didi gördüğü ilk kutuyu eline aldı. Bir çubuğun üzerine işeyip sana vereceği cevabı beklemek. Bu ne kadar zor olabilirdi ki? Şimdi dönüp de bunları ödeyecek vakti yoktu. Bobby her an onu bulabilirdi. Didi bu düşünceyle göğsünü sıkıca bastırdı. Elma, gevrek ve de gebelik testiyle hızla tuvalete doğru ilerledi. Tuvaletin önündeki yeşil bir uyarı levhasında tuvalete market ürünleriyle girilemeyeceği yazılıydı. Didi şansına küs diye düşünerek kapıdan içeri girdi. Doğruca engelli tuvaletine doğru ilerledi. Burasının duvara monte bir de kıyafet değiştirme tablosu vardı. Didi duvara dayalı tablayı açıp onu bir çalışma tezgahı olarak kullanmaya karar verdi. Üzerine önce elmasını, sonra gevreğini, en sonda gebelik testini koydu. Elleri titriyordu hem de delicesine. Öyle ki testi ne doğru dürüst elinde tutabiliyor ne de okuyabiliyordu. En iyisi testi tablonun üzerine sabitleyip oradan okumaktı. Bir yandan yapılacakları okurken bir yandan da pantolonunun düğmelerini açmaya çalışıyordu. Sonunda pantolonu dizlerinin üzerine düştü. Muhtemelen bu pek çok kadının kendi evinde yaptığı bir işti. En sevdikleri havluların, şeftali renkli duvarların, hatta belki de çiçek desenli bir ortamın güvenliğiyle yapıyorlardı bunu. Didi ise endüstriyel gri fayanslı bir tuvalette görüyordu işini. Çömelip çubuğu doğru açıyla denk getirmeye çalışırken elleri halen delicesine titriyordu. Üçüncü denemesinde çubuğu tutturmayı nihayet becerip sonuca hiç bakmadan tablonun üzerine bıraktı. İşini bitirdikten sonra pantolonunu çekip ellerini lavaboda yıkadı. Sonrasında yeniden teste döndü. Dışarıdan gelen kapı sesine bakılırsa tuvalete biri daha gelmişti. Yaklaşan ayak sesleriyle bir kadın hemen yanındaki kabine girdi. Didi gözlerini yumup nefesini tuttu. Sanki tuvalette sigara tüttürürken yakalanmış liseli bir kız kadar suçlu hissediyordu kendini. Ne görünmeli ne de fark edilmeliydi. Testteki sonuca bakabilmesi için yapayalnız olması gerekiyordu. Bir sifon sesi, yan kabinin kapısı açıldı galiba. Önce lavaboda akan suyun sesi, hemen ardından da el kurutma cihazının sesi geldi. Dış kapı yeniden açıldı, sonrasında tekrar kapandı. İşte Didi yeniden yalnızdı. Didi önce tek gözünü araladı, sonra da diğerini. Gözlerini test çubuğuna dikti. Gördüğü pembe bir artı işaretiydi. Çavuş Didi Warren resmen hamileydi. Didi yeniden tuvaletin üzerine çöküp başını ellerinin arasına aldı ve ağlamaya başladı. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 439.